Ayrım 40.
Lansiye bütün gece gözünü kırpmadı. Homurdanarak bir odadan öbürüne koştu. Sabah da karısına, her şeyi satıp Jelinot'a çekilsek nasıl olur dedi. Ne dersin? Basit bir hayat yaşarız. Keçi, tavşan ve tavuk yetiştiririz. Büyük bir masrafımız yok aslında. Artık genç de değiliz. Hiç olmazsa Jelinot'ta ne Amerikalılar olacak, ne komünistler, ne de Pinot. Bu hayatın kabalığında boğulacağım. Ancak şimdi anlıyorum kırda yaşamanın ne büyük mutluluk olduğunu. Claire evlenecek, çocuğu olacak. Kendi torunumuz gibi şımartırız onu. Belki Mado da bana acır, birkaç günlüğüne görmeye gelir. Şu lanet olasıca siyasetin sözünü hiç etmeyiz. Marcel'ini anarız. Lancier'in Jelinot'la ilgili düşleri uzun sürmedi. Garsonu yemeğe çağırdı ve bir kere daha Paris hayatının akıntısına kendini kaptırıverdi. Bir yazısına şu başlığı koydu. Kral Lear'i ağlarken gördüm. Bir yıl önce Gerta, beklenmedik bir sıra Topal Günter Spier'le evlendiğinde herkesin görüşü değişikti. Irma kardeşinin seçimini onaylamadı. Yiyecek dağıtım servisinde şef, insan böyleleriyle yiyecek karnelerinin dağıtıldığı merkezde karşılaşır, kendi yatak odasında değil. Günter burnunu silerken gürültü yapıyor, masada ağzından yemek saçıyor, hem sonra bir insan bu kadar çirkin olamaz. Gerta benden ancak 2 yaş büyük. Kendine çeki düzen verip yüzünü boyaması, dikkati çekmesi için yeterdi. Üstelik biraz parası da var. Acele edecek ne vardı sanki? O sıra Biarritz'te kaybolan kardeşleri Frederick de çok kızdı. Keller'in kayboluşundan bu yana 1 yıl geçmiş ve Gerta hemen yerine birini buluvermişti. Ya Johan hayattaysa? Ölüm haberini almışlardı aslında. Ama Stalingrad'takilerin ne olduğu kesinlikle bilinebilir miydi? Doğrusu şu kadınlar 5 para etmez. Onlar için savaşırsınız, size ne sürprizler hazırlarlar. Annesi de haberi aldığında Johan'ın düşünüp birkaç damla gözyaşı döktü. Aslında Gerta akıllıca davranmıştı. 31 yaşındaydı. 2 çocuğu vardı ve kendisiyle evlenmek isteyenlerin sayısı da şu sıra pek azdı. Bayan Frenzel gerektiği gibi bir koca bulduğu için arkadaşına gıpta etti. Yiyecek, üniversiteden çok daha önemli bir sorun. Evlerinde yemek yemek, Gerta'nın o adamla neden evlendiğini anlatmaya yeter. Başkalarının aşkı gözlerinde, Gerta'nınki ise yemek masasında. Frenzel içini çekti. Keller bir bilgindi. Bu Spier neyin nesi? Hırsızın teki. Bilmiyorum, belki bir şey çalmıyor ama bunların hepsi hırsızdır. Frenzel Gerta'ya, kararınız hoşuma gitti dedi. Sizin aracılığınızla Spier, Johan'ın kafatasında yanan ışığa konacak. Kafatası sözcüğünü duyduğunda Gerta'nın neden bembeyaz kesilip kapıya tutunduğunu anladı. Gerta Günter'le sakin bir hayat yaşıyordu. Aslında adam 2 kere sarhoş olup Gerta'yı dövmüş, onu havasız bir karı olmak, kocası ölmeden 1 kere daha evlenmekle suçlamıştı. Ama Gerta küçük bir kız değildi. Erkeklerin mantıktan yoksun olduklarını biliyordu. Ya savaşmak zorundaydılar ya da kızgınlıklarını karılarının sırtından çıkarmak. Gerta da Günter'in eseri olan birkaç çürüğü bağışladı. Günter'i bir gereklilik sayıyordu. İnsanın sırtında 2 çocuk varsa kocasız yaşayamaz. Şimdi birlikte geçirdikleri 1 yılı düşündüğünde aslında mutlu olabilirim diyordu. Günter çocuklara iyi davranıyor. Savaş bittiğinde 1 çocuk daha yapacağımıza söz verdi. Ama bitmiyor ki bu uğursuz savaş. Bombardımanlar da cabası. Annem dayanamadı. Breslau'a gitti. Doğuda herkesin çok daha rahat olduğu söyleniyordu. Oysa tam cehennem ateşinin göbeğine düştü. Buradan 100 kere kötü orası. Ruslar Breslau'a kadar ilerlediler. Olga'yı yollamakla neyi yetmişim? Tam sırasıydı. Karı gırtlağını kesiverirdi. Sonbaharda daha Ruslar Almanya'yı işgal etmeden öylesine küstahlaşmıştı ki bana yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz dedi bir gün. Suratını anahtarla vurmamın doğru olmadığını söylemişti Günter. Kırbaçlasam çok daha iyiydi. Bizimki de çok duygulu. Kim bilir belki kız hoşuna gidiyordu. Ah hayatı boyunca burnu kırık kalsa artık onu dövmek bile işime yaramaz. Bitip tükenmek bilmeyen felaketler kol geziyor. İnsan radyo dinlediğinde serseme dönüyor. Ruslar Berlin'in pek uzağında değil. Amerikan tanklarının da Mayence yakınlarında olduğu söyleniyor. Yolda karşılaşanlar selamlaşıyor, her şeyden önce birbirlerine şu soruyu soruyorlar. Neredeler? Irma kız kardeşine, bir Nazi'yle evlenmekten daha sersemce şey yapamazdın dedi. Martha Frenzel biraz daha üstü kapalı konuştu. Kocam partili değil, Johan'ın da partiye kayıtlı olmadığını sanıyorum. O güne dek Gerta, Günther'in düşünceleriyle ilgilenmemişti. İyice düşünüp taşındıktan sonra iyi bir işi var demişti kendi kendine. Bir bacağı da öbüründen kısa. Demek cepheye göndermeleri mümkün değil. Şimdi soruyordu kocasına. Neden partilisin? Nasıl neden mi? Kimse partiden atmadı da ondan. Neden partiye yazıldığını soruyorum. Günther sinirlendi. Birden hepiniz başımıza açık göz kesildiniz. Sanki partiye kaydolan tek kişi benmişim gibi. Eskiden neydim? Sıradan bir katip. Naziler iş başına gelince sözü dinlenen biri oldum. Hatırlatmak bana düşmez ama bir üniversite hocasının dul karısı yatağımı paylaşmak istedi. Şimdi de neden diyor. Bu işin böyle biteceğini önceden kim kestirebilirdi? Führer benden çok daha akıllı. Onun bile aklına gelmedi. Öldürmekten korkmuyor musun? Neden korkacakmışım? Parti yöneticisi değilim ben, uzmanım. Amerikalılar da gelse yine yiyecek karnesi dağıtılacak. Ne kadar un kaldığı hesaplanacak. Irma siper kazmaya gönderileceğinden korkuyordu. Yattı yatağa. O kadar iyi numara yaptı ki doktor sıtmalı olduğunu gösteren bir rapor verdi. Yarattığı hasta kişiliğini öylesine benimsemişti ki gerçekten ateşler içinde yanıyordu. Günther eve döndüğünde gidip Heidelberg'e yerleştiğim güne şükrediyorum dedi. Gerta bir şey anlamadı. Niçin şükrediyordu kocası? Herkes topların yakında kente ateş açacağından söz etmekteydi. Sarhoş musun sen? Günther başını salladı. Burada yaşadığım için mutluyum. Savaştan önce Dresden'de oturduğumu biliyorsun. Rusların kente ele geçirdiklerine hiç kuşku yok. Yaşlı Karl Hünert'in elinde kumbarasıyla kıkırdadığını görmek isterdim. Günther acı acı güldü. Frenzel homurdanarak geldi. Anlaşılır gibi değil. Führer nerede? Kartal bakışları bu dramı görmeli. Suç, küçük burjuvazinin kara yılanlarıyla Himmler'in akreplerinde. Günther ona, vazgeçin sızlanmaktan dedi. Kimsenin Führer'i düşündüğü yok. Bırakalım köpekleri, kediler bile unuttu onu. Artık insanları ilgilendiren buraya kimin geleceği? Keyfim yerinde, çünkü Amerikalıların geleceğine inanıyorum. Berlin ya da Dresden'den söz ettiğim yok. Oraları gerçekten karabasan gibi. Kızıllardan daha korkunç bir şey düşünülemez. Yine de dairemi Stuttgart'ın en lüks eviyle değişmem. Neden diye sordu Gerta. Çünkü Stuttgart'a Fransızlar gelecek. Ruslardan daha iyi ama onlar da kötü. Almanlar Amerika'ya kadar uzanmadılar ama Fransa'da 4 yıl kaldılar. Bir bakıma iadeyi ziyarette bulunuyorlar. Hem sonra Fransızların topu sapık. Zencilerden hoşlanmaları boşuna değil. Oysa Amerikalılar mert kişiler. Ari ırkının gerçek temsilcileri. Ertesi gün Günther çok önemli bir haberle döndü. Onları karşılamaya gittiler. Kimler? Subaylarımızdan 8'i. Arabalarına da bir kızıl haç yaptılar. Bir şey anlamadım. Kimi karşılamaya gittiler? Führer'i değil herhalde. Amerikalıları karşılayacaklar. Kenti bir an önce işgal etmeleri için. Fransızların buraya girmesine izin verecek değiller ya. Hem sonra içimizde de epey ayak takımı var. Ruslar, Polonyalılar, Fransızlar. Bu yürü sanırım adam öldürmekten hiç kaçınmaz. Milletvekillerimiz Amerikalılara en ufak bir direnme gösterilmeyeceği konusunda güvence verecekler. Geçen her saatin değeri var. Gerta dolabı karıştırdı, yırtık bir çocuk çarşafı buldu, balkona astı. Amerikalılar Gerta'nın hoşuna gittiler. Hemen iyileşen Irma'ya gelince pencereye çıkmış gülümsüyordu. Gerta şu subaya bak, hani bir sinema oyuncusu vardı onu hatırlatıyor. Adı bir türlü aklıma gelmedi. Ne tatlı gülüyor. Ertesi gün Irma bir Amerikalıyla konuşmaya kalktı. Asker alaycı bir sesle. Güzel bir yüzün var ama bir karıya $65 da pek fazla dedi. Olanakların bu kadarına el vermez. Irma ağlıyordu. Beni orospu sandı. Günther Amerikalıların halkla ilişki kurmalarının yasaklandığını anlatınca Irma akşama doğru biraz rahatladı. Yasağa uymayanlar cezaya çarptırılacaklardı. Bana o çirkin sözleri söylemesinin nedeni buymuş dedi Irma. Yine de çok saçma. Führer'le konuşmak istememelerini anlarım. Ama benim suçum ne? Amerikalılar çok hoşuma gidiyorlar. Hep Hollywood'a ve Miami'ye gitmeyi düşledim. Birkaç gün sonra Johan'ın çalışma odasına el kondu. Genç teğmen Harper oraya yerleşti. Daha ilk gün Gerta'ya bir kutu konserve, Irma'ya bir paket çikolata getirdi. Gerta sordu genç teğmene, şu uğursuz savaş yakında bitecek mi? Yakındır sonu. Tanklarımız diledikleri yere dalabiliyorlar artık. Belki şimdi Avusturya'dadırlar. Ruslar da iyi savaşıyorlar. Artık işler yolunda. Ama kışın hiç de şakaya gelir yanı yoktu çarpışmaların. İtalya'dan söz etmiyorum. Orası cehennemden farksızdı. Sağ çıkamayacağımı sanıyordum. Üstelik karımla bir de çocuğum var. Duygulanan Gerta gözlerinde biriken yaşları sildi. İnsanlar gerçekten deli dedi. Neden savaşırlar? Savaşa siz başladınız, yani Almanlar. Bizde yazanlara göre böyle. Neden savaştığımızı bilebilir miyim sanıyorsunuz? Amerika'ya da gözdağı vermişsiniz. Bana sorsalardı savaş açmazdım. Chicago'da bundan çok daha rahat bir dairem var. Ama sizin ev de fena değil. Fransızların pisliğinden sonra insana çok iyi geliyor. Her şey bir yana, Almanlar hoşumuza gitti. Sonunda uygar bir ülkeye gelebildik diyor subaylarımız. Askerlerimize gelince, onların bir şey aldırdıkları yok. Yiğit çocuklar, iyi savaşıyorlar ama uluslararası politikayla ilgilenmezler. Akılları, fikirleri evlerine dönmekte. Koltuğuna yayılan Harper, hayranlıkla Irma'yı seyrediyordu. O gece Irma'nın kısa süre önce duyduğu kırgınlık geçti. Ertesi sabah okulda öğrendiklerini geliştirmeye karar verdi. Bir takım İngilizce sözcükleri defterine yazdı ve çalışmaya başladı. Günter işinde kaldı. Eski Nazilerin sonradan gözden geçirileceği söylenmişti ama neşeli Amerikalı'ya bir göz atınca içi rahatladı. İki gün sonra Frenzel ziyaretine geldi. Amerika'nın meşalesi Göte'nin ışığını yayıyor, dedi. Washington ve Eisenhower tek başlarına en büyük Alman düşünürlerinin düşlerini gerçekleştirdiler. Sinirlenen Gerta adamın sözünü kesti. Ne yapacaksınız şimdi? Herhalde neşenin gücünü kapatmışlardır. Şu sıra bir Hristiyan ve demokratik birlik kurmak üzereyim. Amerikalılar ellerinden geldiğince bize yardım edeceklerine söz verdiler. Küçük Gretchen gülerek içeri girdi. Amerikalı çocuğa bir şeker vermişti. Tek teslim olmayan Gerta'nın oğlu Rudy'ydi. Büyüdüğünde onları yeneceğiz diyordu. Gece Gerta kocasına sordu. Günter, çok mu mutsuzsun? Herkes gibiyim. Tabii başımıza gelen büyük bir felaket. Ama haklıymışım. Biz talihli çıktık. Umutsuzluğa düşmemek gerek. Önümüzdeki 5 yıl çok sıkıntılı geçecek. Hitler şarlatanın biriydi. Hesaplarını yanlış yaptı. Olaylara boyun eğmek gerek. Kim bilir, belki 20 yıl sonra Almanya onları ezer. Rudy o günleri görebilir. Gerta ağlamaya başladı. Johan gibi ölmesini mi istiyorsun? Hepiniz delisiniz. Başka şey değil. Günter daldı, horlamaya başladı. Duvarın ötesinden belli belirsiz bir fısıltı geliyordu. İngilizcesini ilerletmeye çalışan Irma'nın sesiydi bu. Pencerenin altında Amerikalılar böğürüyordu. Gerta yatağında düşünüyordu. Benim için savaş sona erdi. Bilançosunu yapabilirim. Bir üniversite öğretim görevlisinin karısıydım. Profesör Borhard'ın evine girip çıkıyorduk. Paris'te ünlü bir bilginin evine gitmiştik. Johan saftı ama düşünmesini biliyor, kitaplar yazıyordu. Günter'e gelince, bir hiç. Amerikalılar onu bugün tutuyorlar ama yarın kapı dışarı edebilirler. Alman markı da artık 5 para etmiyor. Sefalete düşeceğiz. Ya terzilik yapmak ya da bir odaya kapanıp çalışmak zorunda kalacağım. Ülkenin bütün geride kalan bölümleri gibi yaşadığımız kent de iflas etti. Johan Fransa'dan döndüğü sıra ne kadar iyiydik. Herkes bize saygı gösteriyordu. Şimdi sanki topumuzda veba mikrobu var. Şu sıra Irma Amerikalı'yla yatıyor. Korkunç bir şey. Ölmediyse Will'nin cephede olduğunu, savaştığını düşündükçe ben de matah sayılmam. Amerikalı'ya gülümsüyor, armağanlarını geri çevirmiyor. Frenzel ne demişti? Kafatası mı? Korkunç. Belki şu sıra Rusya'da karlar erimiştir. Kafatası bir tarlanın ortasında sürünmektedir. Yohan'ın dişleri, göz çukurları, işte ondan, mutluluğumuzdan, bütün Almanya'dan arta kalan. Vasya, ağabeyinin ölümünü kışın haber almıştı. Bu büyük darbenin altından kalkması epey uzun sürdü. Çocukluğunda annesinin Sergey'e gösterdiği büyük sevgiyi kıskanırdı. Vasya gizli düşüncelerini ağabeyine göstermemişti hiç. Çekinirdi. Söylersen beni çok aptal bulacak. Zamanla dost oldular ama aralarında hep bir uzaklık vardı. Çok güzel, erişilmez bir kadını severcesine seviyordu Sergey'i. Kendi kendine bunu Sergey bilir ya da Sergey bunun çözüm yolunu bulur derdi hep. En ufak bir kıskançlık da duymuyordu. Sergey'e hayrandı. Övünüyordu onunla. Sergey'in öldürülmüş olabileceğini bir türlü aklı yatmıyordu. Kendisi, Vasya, tıpkı Avanesyan, Nesterov, Grisha gibi ölebilirdi. Ama Sergey asla. Nina Georgievna küçük oğluna öylesine soğukkanlı, öylesine sade bir mektup yazdı ki, Vasya mektubu okurken gözyaşlarını güç tuttu. Annesinin duygularını sezebiliyordu. Sergey onun bütün hayatıydı. Şöyle diyordu Nina Georgievna. Sana gazeteden kesilmiş bir yazı yolluyorum. Sergey'in nasıl şehit düştüğünü General Belski'nin mektubundan öğrendim. Mektubu sade ve dostçaydı. O da 43'te bir oğlunu kaybetmiş. Sonra iki Yugoslav kadınından mektup aldım. Sergey'in oturdukları kenti kurtardığını söylüyorlardı. Durmadan bunu düşünüyor, bununla avunuyorum. Ölümü korkunç bir şey ama Sergey'in böyle ölmesi gerekirdi. Varya yanımda. Birbirimize destek oluyoruz. Acıya birlikte katlanmak daha kolay geliyor. Valya'nın ne kadar yıkıldığını söylemem gereksiz. Genç bir kadın için zor şey. Sergey'e çok bağlıydı. Neyse ki Valya'nın sanatı, sahnesi, kendine göre bir hayatı var. Kendini daha kolay toplayabilir. Sevgili Vasya'cığım, bana sık mektup yaz. Senden uzun süre mektup almayınca çok kaygılandığımı gizlemiyorum. Natasha beni avutmaya çalışıyor. Mektup yazmaktan hoşlanmadığını söylüyor. Ama Sergey'in ölümünden bu yana çok düşündüm. Şu iş bir an önce bitsin de mutlu ol yavrum. Pek bir şey kalmadı savaşın sonuna. Acıyla karışık bir şaşkınlıkla Sergey yok artık diyordu Vasya kendi kendine. En iyiler öldü. Annem çok acı çekiyor. Artık bitsin şu iş. Halk dayanma gücünün son kertesine geldi. Biz mi daha çok yorulduk yoksa geridekiler mi? Onu da bilmiyorum ya. Yeni arkadaşları olan topçularla dost olmakta gecikmedi. Kendini topçulara yakın hissetmesi de boşuna değildi. Albay Nikitin soğuk, canlı bir duygudan yoksun sayılıyordu. Vasya bir akşamını onunla birlikte geçirdi. Herkesin hayatta işlediği ve sayıları epey fazla olan hatalardan, dostluktan, yalnızlıktan söz ettiler. Vasya Nikitin'in ihtiraslı ve ateşli bir yaratılışı olduğunu ama bu yanını gizlediğini anladı. Yüreğinin en derin girintilerini aklın ışığında gözden geçiriyordu. Vasya, topçulardaki hesap ve matematikle uyuşan, tahminlere, varsayımlara, sezgilere boş veren heyecanı seviyordu. Ben de onlar gibiyim galiba. Belki değilim de öyle olduğumu sanıyorum. Neyse, savaş bittiğinde Natasha'ya sorarım. O sorumun cevabını daha iyi verecek durumda. Peki ama savaş ne zaman bitecek? Bu küçük Alman kentinde konaklayalı çok olmuyordu belki ama Vasya iyiden iyiye yaşlandıkları düşüncesine kapılmıştı. Takvime bakmak gereksiz diyordu kendi kendine. Almanları gördükçe çok uzun bir süreden beri burada oturduğumuzu anlıyorum. Her gün yolda başında yeşil şapkasıyla şişman bir Alman'a rastlıyordu. İlk günler söz konusu Alman Ruslardan öylesine korkuyordu ki sonunda Vasya Temel Şerubiyev'e eli titremezse insan bu adamın resmini yapamaz dedi. Baksana ne kadar bulanık bir görünüşü var, titriyor. Artık adamın güveni yerine gelmişti. Görünüşü daha belirgindi. Eski bir tanıdık gibi selamlıyordu Vasya'yı. Vasya üzerinde Berlin 64 kilometre yazılı tabelaya baktı. Daha ne kadar pinek yiyeceğiz burada diye söylendi. Natasha sanki hep Vasya'nın yanındaydı. Beyaz Rusya ormanlarındaki gibi gölgesi değil, canlı, ılık bir Natasha. Dudaklarını garip bir biçimde büzüp sıcak çayı üflerken görüyordu karısını. Başı omuzunda, çiçek resmi çiziyordu. Başında bir mavi bere, gülen gözleri ve o garip kalkık burnuyla Gorki sokağında ilerliyordu. Ne zaman kucaklayacaktı karısını? 4 yıla yakın bir süre sabırla beklemişti. Artık dayanamıyordu. Elinde olmaksızın yaptığı hareketin farkına vardığında epey şaşırdı. Buluşma saatini geçirmekten korkarcasına sık sık saatine bakıyordu. Ve yeniden ilerlemeye başladılar. Vasya günlük emri okudu. Berlin'e doğru ileri dediğinde sesi titredi, durdu, neredeyse mırıldanarak işgalci Almanlara ölüm diye ekledi. Berlin'e sözünü sık sık tekrarlamıştı. Ama bu söz o zamanlar bir parola, bir düş, bir yemindi. Şimdi belirli bir talimat olmuştu. Berlin üzerine yürüyoruz. İvan'la birlikte bu saati ne kadar çok beklemiş, SS'ler peşlerindeyken ne kadar çok sözünü etmişlerdi. İvan'ı astılar. Mutlu günü göremeyecek. İnsan yüreği de olayları kendine göre bir sıraya dizer. Gecenin bu son saatinde Vasya saatine baktı. 4:30 gösteriyordu. Yer sarsılmaya başlayıp gökyüzü kıpkırmızı kesildiğinde Vasya'nın aklına güzel bir yaz günü geldi. Minsk rüzgar esiyordu. Natasha yanında yürüyor, küçük bir çocuk kırık bebekler gibi yerde yatıyordu. Bir kadın hıçkırıkların arasında ona sesleniyordu. Petro. Başlıyor. Bu söz öylesine yüksek sesle söylendi ki Kustri'nin epey uzağında Berlin'deki dairesinde Hilda uyandı, gözlerini uğuşturdu ve Walter'a seslendi. Ulu tanrım, yine bombardıman ediyorlar. Richter çok sonraları şunları anlatacaktı. Karlshorst'ta mevzilenmiştik. Uykumda bir fırtınanın patlak verdiğini sandım. Hepsinin aklı başından gitti. Temel Şemer, Rusların gizli bir silahı olmalı diyordu. Albay Nikitin savaşın ilk aylarını hatırlıyordu. Almanlar çok güçlüydüler. Ama o sıra bile belirli bir savaş planları yoktu. Ayrıntılarla ilgili emirleri olduğu gibi yerine getiriyorlardı. Plan da şuydu, Moskova'yı almak. Kızıl Meydan'da geçit töreni düzenlemek. Ama ellerinde belirli bir saldırı planı yoktu. Bir şeyler uyduruyorlardı işte. Başarıya ulaşırlarsa ne âlâ. Başarıya ulaşmazsa biraz daha sağa ya da sola yönelmekle iş olup biter. İskambil oyunu gibi bir şeydi. Şimendifer Partisi çeviriyorlardı sanki. Ellerinde iyi kartlar vardı ama kafalarını kasmıyorlardı oyuna. Şimdi biz satranç oynarcasına hiçbir şeyi rastlantıya bırakmadan kendimizi bütünlükle oyuna verip ilerliyoruz. Saldırı uzun uzun düşünülüp taşınılarak hazırlanmıştı. Her gece Oder'in batı kıyısına piyade ve topçu tümenleri, tanklar, cephane geçiriliyordu. İşlerinde Sergey'in eski dostları, Stalingrad'da çarpışmış pek çok savaşçının da bulunduğu istihkamcılar, bombalarla top mermilerinin iyice hırpaladığı köprüleri kısa sürede onardılar. Her akşam Osip, ufak bir kara parçası daha ele geçirmek için ileri kol çıkarıyordu. Haritasının üzerinde Alman alaylarının, taburlarının, bölüklerinin yerleri işaretlenmişti. Alaycı bir gülüşle, 3. bölüğün yalnız adı bölük diyordu. Topu topu 17 kişi kaldılar. Hepsi de son seferberlikte askere alındılar.